Lucien, Can Dündar, 14. ayrım. 64. 1918 İstanbul. İtilaf devletleri 1918 yazında bütün cephelerde genel taarruza geçti. İşler tersine dönmüş, evlerini ziyarete gelen paşanın tahmini tutmuştu. Hamit panik halinde bavul toplamaya başladı. İngilizler harpten galip çıkıp İstanbul'u işgal ederse yapacakları ilk iş Alman sempatizanlarını cezalandırmak olacaktı. Cezalandırılacakların başında da Hindenburg'a düzdüğü övgüler ve İngilizler aleyhine yazdığı piyeslerden ötürü Hamit olacaktı. Şair telaşa kapılarak durum açıklığa kavuşuna değin yeniden Berlin'e kaçmayı düşündü. Edebiyat araştırmaları yapacağı mazeretiyle ayağından izin, sadrazamdan da yardım ve kafi miktarda harcırah aldı. Padişah Vahdettin'e veda ziyaretine gitti. Huzura çıktığında yeni sultan, bu buhran devrinde ikinci reis vekili olduğunuz meclisi ayağını nasıl bırakıyorsunuz diye sordu. Bildiğim bir göz doktoruma gözlerimi göstermek mecburiyetindeyim diyerek sıyrıldı Hamit. Fakat bu sefer de başka bir problem çıktı. Kendisine diplomatik pasaport verilmişti ama diplomat eşlerine diplomatik pasaport verilmesine engel olan bir meclis kararı vardı. O yüzden Hüseyin'e normal pasaport çıkartılabilmişti. Hamit bunu düzeltmek için hariciyeye müracaat etti fakat sonuç alamadı. Vakit daralıyordu. Lucien'e normal pasaport alıp apar topar Berlin'e doğru yola çıktılar. Bu kez de başka bir engele takıldılar. Pasaport polisinin verdiği seyahat tezkeresinde gideceği yer olarak yanlışlıkla Viyana yazılmıştı. Bu nedenle Berlin'e geçemediler. Tam savaşın bitmek üzere olduğu dönemde elde bavullarla Viyana kapılarına dayandılar. 65. 25 Eylül 1918. Nuri Didem, hemşireciğim. Berlin diye yola çıkmış iken yanlışlıkla Allah'ın emriyle Viyana'ya geldik. Şimdi burada ve yine Bristol Oteli'ndeyiz ve buradan nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bir eksiğimiz varsa sensin kardeşim. İstanbul'dan çıkarken seni göremediğime çok üzüldüm. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben bu sefer Viyana'dan pek haz etmedim. Günlerim tereddütle geçiyor. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Karar veremiyoruz. İnşallah hava uygun gider de çok geçmeden İstanbul'a döneriz. Hanım ellerinden öper, Nazım Bey'e ve Belkıs Hanım'a dualar eder. Ben de gözlerinizden öperek hepinizi Allah'a emanet ederim kardeşim. Biraderin Abdülhak Hamit. 66. Eylül 1918 Viyana. Viyana'da Türkler ve eski dostlardan bir çevreyle buluştular. Bristol ve Zaher otellerinde Avusturya sefiri Hüseyin Hilmi Paşa, Roma sefirliğinden istifa edip Viyana'ya gelen Kazım Bey gibi diplomatlarla bir arada dertleştiler. Savaş haberleri giderek fenalaşıyordu. Alman cephesi sarsılmış, Avusturya ordusu büyük kayıp vermiş, mütareke sözleri dile düşmüştü. Harbin sonu görünüyordu. Doğal olarak o harpte Mareşal Hindenburg'un ordusuyla birlikte ona övgüler düzen şair de yenilmiş olacaktı. Hamit yıllarca ülkelerinde görev yaptığı İngilizlerin ve Fransızların gözünde istenmeyen adam olarak görüldüğünü düşünüyor, yazdıklarından dolayı kendisini düşman safında saydıklarından endişeleniyordu. Tam Türkiye'de yeni bir hayata başlamışken yeniden bir belirsizliğin girdabına kapılmışlardı. Ekim sonu Viyana'yı terk edip Budapeşte'ye kaçtılar. Oysa Peşte daha beter haldeydi. Savaşın ardından bağımsızlığını ilan eden Macaristan'da iktidar neredeyse haftadan haftaya el değiştiriyordu. 67. Ekim 1918. Peşte. Balkanzug bizi 1918 Ekim ayına kadar her sene Avrupa'ya götürdü, getirdi. O ay bir ihtilalin en ateşli devrinde Budapeşte garına hışımla silkip attı. İster istemez üste çıkanın menfaatine iş görenlerin sırayla işgal ettikleri Ritz Oteli'nde aylarca yerimizde saymaya mecbur kaldık. Komünist güruhu, Karolyi taraftarları, Arşidük Josefinkiler, müttefiklerin kuvvetleri hiç durmadan birbirlerine halef oldular. Orada başımıza bir hayli felaketli iş geldi. Makineli tüfek ateşine maruz kaldık. Hayatımız 100 kere tehlikeye girdi. Örfi idarelerin öyle haşin kanunlarına tahammül ettik ki bu şartların kısmen de olsa ihlal edilmesi, neşredilen bildirilere en ufak itaatsizlik ölüme mal oluyordu. Duvara yapıştırılıyor ve merasime, hakime, hükme lüzum görülmeden öbür dünyaya yollanıyordunuz. İşin en parlak tarafı Abdülhak Hamid'in Allah'ın günü, o yasaklara aykırı davranmasıydı. Hiçbir şey uğruna eğilmiyor, beni çıldırtan bir kaygısızlıkla hareket ediyordu. Falan saatte filan yerde dolaşmak mı yasak? Abdülhak Hamid büyük bir masumiyetle oralarda dolaşıyordu. İçki mi yasak? Abdülhak Hamid bulup buluşturuyor, pervasızca içiyordu. Kendisini aranmış, sonunda yakalanarak Malta'ya sürülmüş sanırken, o saklanmayı hatıratına dahi getirmeden zaptiyelerle sohbet ediyordu. Ömrümü korku içinde geçiriyor, tedbir olsun diye yalvararak boşuna nefes tüketiyordum. Adam sende. Olacak olan her şeye rağmen yine olur. Kaderin gidişatını bozmayalım cevabını veriyordu. Her yeni bir emir ilanında, yerli ve yabancı bir emrin yeniden her görünüşünde yüzleşmelere engel olmak için mümkünü ve gayrimümkününü yapıyordum. Bolşeviklere karşı her teşebbüs boşunaydı. Bize iyi muamele ediyorlardı fakat kaderimiz onları zerre kadar ilgilendirmiyordu. Macaristan'ı istediğimiz anda ve istediğimiz şekilde terk etmek müsaadesini vermişlerdi. Kalmamız ve gitmemiz ya da nazikane söyledikleri gibi kendimizi başka yerde astırmamız onlar için fark etmezdi. Fakat felaket şuradaydı ki komşu devletlerin çıkardıkları engeller bizi onlara yanaştırmıyordu bile. Kazazade sayıldığımız bu siyasi karantina kendimizi sakınmamızı gerektirmekteydi. Kargaşa bilmediğimiz bir dilde bağırışmalar, tüfek sesleri, motor hırıltıları, ortalığı sarsarak uzaklaşan kamyonlar. İktidar bir kere daha bir elden diğerine geçmiştir. Bizim rica turları yeniden başlardı. Yeni gelenlere de aynı hararetle, aynı müphem ümitle başvurdum. Zira belirsiz bir müddet için yeni efendiler onlardı. O yoldan geçmek elbette lazımdı. Bu suretle dilekçemi belki 10 iktidar sahibine arz ettim. Günün galibini bazen aynı odada, aynı masa başında, biraz evvel oradan, düşürülenin sıcaklığını henüz muhafaza eden aynı koltukta bulduğum oluyordu. Yine bazen pek kısa bir aradan sonra ilk oturanı tekrar yerine geçmiş bulurdum. Sonunda tanışmış ve tekrar buluşmuş olurduk. Hele iyice bıkmış biri vardı ki, beni yine siz ha diye karşılamış, ben de gerilemeden şakaya vurarak karşılık vermiştim. Evet, yine biz. Gerek onun gerek ötekilerin ellerinden geldiği kadar iyi davrandıklarını, fakat başladıklarını bitirmeye yetecek zamanı asla bulamadıklarını teslim ederim. Olmayacak bir zamanda yerlerini sonrakilere bırakmaları lazım gelirdi. Tam bu taze filizlenmiş sürgünden bazı şeyler elde edeceğim sırada bir anlık şef bozguna uğrardı. Haydi yeni baştan. Yorulmadan kapı kapı geziyordum. Macarların elinden pek bir şey gelmiyordu. Müttefikler her şeye muktedirdi. Fakat gönülsüzdüler. Pek sevimli bir zatın idare ettiği İngiliz heyeti ancak balık kavağı çıktığı zaman işimizi görebilecekti. Bize gelinceye kadar daha kim bilir neleri vardı. Fransızlar, daha doğrusu kendisine işim düşen Fransız, denemesi bedavadır diye eline geçen fırsatı kaçırmak istemedi. En nihayet başvurduğum Sırp generali insanca davranan tek adam oldu. Zafer başını döndürmemişti. Bize yardım için üstüne düşen her şeyi yaptı. Yaşadığımız korkulu günlere göre tavsiyesi kolayca anlaşılabilirdi. Harp sonu karışıklığı içindeki Balkanlardan geçmek. Her şey alt üsttü. Dosdoğru tehlikenin üzerine gidiyorduk. Askeri birlikler başıbozuk bir halde yayılmışlardı. Atılan köprüler yolcuları kilometrelerce çamurda dolaşmaya zorluyordu ve daha neler kim bilir. İnsan adam o berbat yolu aşmak için yapmamız gerekenleri çizmekle beraber bir yandan kurdun ağzına atılmamamızı rica ediyor. Kocanız ihtiyar, siz pek gençsiniz, ikiniz için de korkuyorum diye tekrarlayıp duruyordu. O adama müteşekkirim. Bana Belçika'ya gitmeyi tavsiye edenlerin aksine hareket ettiği için. Tabii Hamitsiz, çünkü siyasi durumu uygun değildi. Memura ben de Türk'üm ama dediğim zaman Türk mü? Saçmalamayın demişti. Pasaportuma bakın. Sizin pasaportunuz kaç para eder? Alın şu kağıdı ve defolun buradan. İşler karıştıkça karışıyor. Ya kocam? Başının çaresine bakar elbet. Ondan ayrılmak istemem. Öyleyse birlikte geberin. Asıl siz geberin. Bu küstaha tahsis edilen muhteşem sarayın kapısını çarparak çıkmıştım. Kaba bir söz söylemek, kapı çarpmak oldukça kolaydı. Fakat İstanbul'a gönderilmek üzere kaydedilmiş olan eşyalarımız, vagonda Allah bilir nerelere gittiğinden elbisesiz, parasız kala kaldık. Ne hikaye ve ne kadar hikaye. 68. Kasım 1918 İstanbul Peşte. 1 Kasım 1918 gecesi Moda'da karaya yanaşan bir Alman askeri motoru iskelede bekleyen adama parolayı sordu. Enver dedi Talat Paşa ve motora bindi. Sonra Arnavutköy'den Enver Paşa'yı, en sonunda Boyacıköy'den Cemal Paşa'yı aldılar. İttihat Terakki'nin 3 kudretli askerini Tarabya açıklarında bekleyen Alman torpidosuna götürdüler. Bir gece önce Mondros mütarekesiyle Osmanlı'nın mağlubiyeti belgelenmiş, işgal kesinleşmişti. İşgalcilerin ilk hedefi Osmanlı'nın Almanya safında harbe girmesine neden olan İttihatçı paşaları Galata üzerindeki köprü direklerini asmaktı. Almanlar eski ortaklarına son bir iyilik yapma kararıyla onları kaçırdı. 2 Kasım sabahı Alman torpidosu Türk karasularını terk etti ve konuklarını bir meçhule sürükledi. Bir daha İstanbul'u göremeyeceklerdi. Aynı sıralarda Hamit ile Lucien de Peşte'de harp esiri vaziyetindeydiler. Şehir müttefik askerlerince işgal edilmişti. Kaldıkları Ritz Oteli bir Fransız karargahı olmuştu. Ve Fransızlar herkese zorbaca davranıyordu. Osmanlı'nın ölüm fermanı sayılan Mondros Mütarekesi'nin imzalandığını, kan pahasına savunulan Boğazların İtilaf donanmasına açıldığını, Hicaz'ın, Yemen'in, Suriye'nin, İran, Trablus'un, Bingazi'nin teslim olduğunu, Vilayet-i Sitte 6 ilin ortak adı Erzurum, Van, Mamuretül Aziz, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis. İşgalin kapıya dayandığını onlardan öğrendiler. Dehşete düştüler. Dönüş kapısı artık tamamen kapanmıştı. Bu ateşkes anlaşması bari onların Peşte'deki hayatını kolaylaştıracak mıydı? Bir gün Lucien bu umutla Fransız subaylarına mütarekenin imzalandığını, iki ülke arasında yeniden dostluk kurulacağını söyleyecek oldu, tepkiyle karşılaştı. "Bizim Çanakkale'de çok kaybımız var, o dostluk pek kolay geri gelemez," dedi bir Fransız subayı. Hamit kızarak sordu, "Çanakkale'ye gelmek için Türkiye sizi davet mi etmişti?" Subaylardan biri hak verdi, diğeri Türkiye'nin Fransa'nın ezeli düşmanı Almanya ile ittifak ettiğini hatırlattı. "Siz de bizim en kadim ve tarihi düşmanlarımızla ittifak etmiştiniz," diye tersledi Hamit. Karayollarına hükmeden Fransızlardan yol izni almaları imkansız görünüyordu. İngilizce bildiği için Hamit'e hürmetli davranan oteldeki İngiliz subaylarına yaptıkları başvurudan da sonuç alamadılar. Nehir yollarını onlar hükmediyordu ancak harp nedeniyle vapurlar da işlemiyordu. İstanbul'dan kimseyle de haberleşemiyorlardı. Peşte konsolosluğundan Hamid'in maaşına mahsuben borç olarak aldıkları 400 lira ile aç kalmayacak şekilde geçiniyorlardı. Konsolosluğu idare eden Celal Münif Bey onlara maddi manevi kol kanat gerdi. Hamid minnettardı. Bu hamiliğe verebildiği tek karşılık yaptıkları satranç karşılaşmalarında rakibini yenmeye kıyamayıp arada mağlup olmaktı. O azgın Balkan kışında bir nevi sürgünde kalan Hamid'in üzerinde ince bir pardösüden başka bir şey yoktu. Lucien ona battaniyeden iç çamaşırları dikti, bunları giyinirken eğleniyorlardı. Kaldıkları otel ısıtılmıyordu ama yakındaki bir kaplıcadan banyoya gece gündüz kaynar su geliyordu. Onlar da banyoda o suyun buğusunda ısınmaya çalışıyorlardı. Islak saçlarından akan iplik iplik damlalarla suya düşmüş kediler gibiydiler. Sıfırın üzerine çıkmayan soğuk birkaç sene evvel Viyana'da Hüseyin'i teslim alan hastalığın orada yeniden nüksetmesine sebep oldu. Bir sürede onun iyileşmesini beklediler. Gıda temini güçtü. Bazen okkayla havyar bulunur, bazense kıtlık günlerine has bir ekmeğe bile muhtaç olunurdu. İçki için ise iaşe dairesi önünde kuyruğa girmek gerekiyordu. Bu işi de Hamit üstleniyordu. Şair-i Azam içki kuyruğunda. Bu başta kendisi olmak üzere hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği bir sahneydi. O Hamit ki İsmail Hami'nin deyişiyle bolluk devrinde vardan hoşlanmaz, yoğa can atardı. Hoşlanmadığı var yok olunca gözünde kıymete biner, hoşlandığı yok var olunca gözünden düşerdi. Mesela kışın en şiddetli devrinde yaz sıcağının çileğini ister, bulunup getirilirse ağzına bile almazdı. Bir gece saat 1'de canı dondurma çekmiş, İsmail Hami her yerin kapalı olduğunu bildiği halde otomobille dondurma avına çıkmış. Pangaltı'da bulduğu dondurmayı sabah olmadan maçkaya yetiştirmişti. Hamit önüne konan dondurmayı kaşığının ucuyla tadar gibi yapmış, "Bu çok soğuk, ben bunu yiyemem," deyip bırakmıştı. İsmail Hami de sıcak dondurma bulamamış olmanın ezikliğiyle boynunu büküp oturmuştu. Bir seferinde de mevsimin bütün meyveleriyle donatılmış bir sofrada "Dünyada bir karpuz da mı kalmadı?" diye tutturmuş. Karpuz bulunup önüne konunca da "Ben kırmızı değil, sarı karpuz istedim," diye diretmişti. Onun kaprisini emir sayan yakınları hemen sarı karpuz bulmuş. Ama üstad bu sefer de "Bunun çekirdekleri de sarı, ben siyah çekirdekli sarı karpuz isterim," diye burun bükmüştü. Evde mükellef sofra kurulsa ev sahibesine döner, "Kızım bir makarna da mı yok?" diye sorardı. Pişirip getirseler dokunmazdı. Evde lokanta yemeğine hasret çeker, Beyoğlu'nu Abdullah Efendi'ye götürseler ev yemeğini methederdi. İşte o Hamit, şimdi tüm aristokrat edasını alkol düşkünlüğü uğruna hiçe sayarak, peşte de sefil bir içki kuyruğunda sıra bekliyordu. Adam başı bir desilitre içki hakları olduğu halde o kocaman bir şişeyle gidiyor, görevlinin ölçüyü şaşırmasından medet umuyordu. Böyle günlerde sofrada en sevdiği yemekleri sayarak Hüseyin'i kışkırtırdı. Şimdi İstanbul sokaklarında gür sesle "Enginar, enginar," diye bağırırlar. Halbuki o aralar İstanbul sokaklarından bambaşka sesler geliyordu. İstanbullular bir Kasım sabahı uyandıklarında 61 parçalık bir filo teşkil eden işgal zırhlılarının limanda Dolmabahçe Sarayı'nın tam karşısında demirlediğini görmüşlerdi. 69. Budapeşte'de mahrumiyetlere, endişelere ve tehlikelere rağmen kol kola burnumuz havada bu tehlike, endişe ve mahrumiyetlerin doğrusuna gidiyorduk. Bazen gamsızlık kuvvetiyle onları yolumuzdan def ediyor, bazen hatta farkına bile varmadan sürünerek geçiyorduk ki bu sanıldığından daha sağlam bir korunuş şeklidir. Birleşmiş bir çift, herhalde mühim bir kuvvet. Saadet ve zahmete karmaşık bir bütün halinde maruz kalmakla beraber birleşmiş ellerimiz darbelerini hafifletiyor, zahmetleri ikiye bölüyor, saadetleri iki misli artırıyordu. Kara gün içinde, iyi gün içinde tam manasıyla birleşmiş iki varlıktık. Bununla beraber ciddi vaziyetler de oluyordu. Otelin hücuma uğradığı, sonra da Hul'ün sağa sola tabancayla ateş eden taşkın bir güruh tarafından işgale uğradığı akşamki gibi. Oturuyorduk. Abdülhak Hamit yudum yudum viski içiyordu. Şüphesiz müsaade edildiği bir sırada olacak, izinle yasağın birbirini takip ettiğini söylemiştim, değil mi? Birden bir kargaşa oldu, camlar şangır şungur iniyor, adamlar koşuşuyor, bağırışıyor, düşüyor, yaralılar inliyordu. Ürkerek ayağa sıçradım, "Kaçalım." "Ne oluyorsun?" "Aman vurulacağız, kaçalım." Elimden tutup çekiyorum. "Bırak bari şu bardağı bitireyim. Çabuk, önünde korkudan sabırsızlıkla tepinerek bekliyordum ki ağzındakini yutsun. "Çabuk, birden için. Şu buzlu içkiyi bir yudumda nasıl tüketirim? Boğulayım mı?" Bir mengene koluma yapışıyor, sıkıyor, canımı acıtacak kadar. Güzel, iri bir genç görüyorum. Biraz soluk, fapakat zaten hepimiz sapsarıyız. Dirseğime yapışmış, 32 dişini göstererek gülüyor. "Bırakın beni." 14. ayrımın sonu sayfa 185, devamı 15. ayrımda.